Ayrım 18.
Ankara'dan şikayetçi olan ve onu sevmeyen, küçümseyen hiç kuşkusuz yalnızca Latife Hanım değildi. İzmir, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden gelenlerin hemen büyük bir çoğunluğu Mustafa Kemal'in yüreğindeki Ankara'yı tasavvur bile edemedikleri için aynı sıkıntı içindeydiler. Yahya Kemal'in Ankara'nın nesi güzel sorusuna verdiği İstanbul'a gidişi yanıtı işte bu sıkıntının bir ifadesiydi herhalde. Ama Mustafa Kemal bütün bu olumsuzluklara aldırmıyordu. Daha doğrusu anlayışsızlıklarından kaynaklanan bu olumsuz davranış biçimlerini dişine sıkıyor, zamanını bekliyordu. Çankaya Köşkü'nde canı sıkılan Latife Hanım'a kabul günü fikrini ve konuk kabul etme önerisini o herhalde bu düşüncelerle yapmıştı. Cumartesi günleri öğleden sonra Latife Hanım'ın mavi salonu kısa zamanda dolup taşmaya başladı. Gülsün Toker Bilgehan az önce adı geçen dizi yazısında olayı şöyle anlatıyordu. Ankara'nın her tarafından, Çankaya'dan, Dikmen, hatta Keçiören'den gelen hanımlar salonda yer bulamıyor, yeni gelenler için yemek odasından iskemleler taşınıyor. Misafirler arasında eski Ankaralı hanımlar, bakan, milletvekili, gazeteci eşleri bulunuyor. Hanımlar mavi salonu çevreleyen koltuklarda sessiz sessiz oturuyorlar. Nihayet yemek odasının kapıları açılıyor, Latife Hanım "Buyurunuz efendim" diyerek konukları çaya davet ediyor. Açık büfe şeklinde hazırlanmış sofra son derece zarif. Latife Hanım'ın çeyiz sandığından çıkmış işlemeli örtüler, üzerine pastalar dizilmiş kristal tabaklar. Çay ayakta veriliyor. Latife Hanım herkesin eline tabakları, bardakları uzatıyor. Latife Hanım'ın zarafeti ve ev sahipliği fevkaladeydi. Çok güzel giyinirdi. Elbiselerinin çoğu Avrupa'dan gelirdi. Bazıları da İstanbul'da dikilirdi. Kabul günlerinde misafirler gözlerini onun üzerindeki kıyafetlerden, babasının hediyesi olan mücevherlerden, hele konuşurken devamlı çevirdiği tek taş yüzükten alamazlardı. Bugünlerde hemen hep Latife Hanım konuşur, genellikle kimse bir şey söylemez, herkes onu dinlerdi. Ankaralı hanımları Latife Hanım'a Cevat Abbas'ın eşi Memduha Hanım tanıştırdı. Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe Hanım ise bu bilgilere şunları ekliyordu. Önceleri kabul günlerine sadece hanımlar gelirdi. Sonraları Mustafa Kemal bazı günler ben de katılacağım, beyler de gelsin diyerek bu günlerin anlamını değiştirdi. Böylece hanımların arasına beyler, hatta yabancı elçiler de katılır oldu. Bu çay davetlerinden birine Fransız kadın gazeteci Berthe Georges Gollis'in de davet edildiğini biliyoruz. Bu kadın Mustafa Kemal'in Kurtuluş Hareketi ile ilgilenen, yıllarından beri tanıdığı ve dostluk ettiği ünlü bir gazeteciydi. Kurtuluş Hareketi'ni Anadolu'ya gelerek yakından izlemiş, hatta Mustafa Kemal'in 12 Nisan 1921'de Yunan ordusunun Anadolu zulümlerini protesto için Büyük Millet Meclisi adına insanlık alemine gönderdiği bildirisinden sonra 14 Nisan, Mustafa Kemal'e hayranlık ve sempati duygularını ifade eden bir telgrafta göndermişti. Mustafa Kemal, Berthe Gullis'e cevap verdi. 5 gün sonra gazeteci hanım Eskişehir'den, "Uzun zamandır sizinle ve sizin davanız üzerine konuşmak arzusundayım" diye bir telgraf çekti ve Ankara'ya geldi. Bu ziyaretler birkaç kez yinelenmiş, aralarında önemli konuşmalar olmuştu. Berthe Gullis, Mustafa Kemal, Latife Hanım'la evlendikten sonra bir gün yine Ankara'daydı ve işte o kez de Çankaya'nın çaylı toplantılarına davet edilmişti. Mustafa Kemal eşini Fransız gazeteci hanımla tanıştırdı. İki kadının ayaküstü yaptığı kısa bir konuşmadan sonra gazi konuğuna "Karımı nasıl buldunuz?" diye sorduğunda genç gazeteci hanım muzip bir gülümsemeyle paşaya baktı ve "Sizin ilk yenilginiz bu" dedi. İlk yenilginiz. Ne demek istiyordu bu kadın? Sorusunun cevabını herhalde zaman verecekti. İlk çakışmalar. 1 Mart 1923 günü Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'nin 1. devre 4. toplantı dönemini açacaktı. Bir gece önce Latife Hanım'la çalışma odasında baş başa vermişler, açış nutkunda neler söylenmesi gerektiğini tartışıyorlardı. Mustafa Kemal, barışçı bir siyaset güdeceklerini anlatacaktı. Heyecanlıydı Latife Hanım. Paşam bu meclis toplantısında ben de bulunmak isterdim, dedi. Paşa yalnızca bir an düşündükten sonra bu isteği neden olmasın diye karşıladı. Neden Türk kadınları Büyük Millet Meclisi'nde bulunmasın? Sen bunların pekala ilki olabilirsin. Latife Hanım mutluydu. Çünkü bir meclis toplantısına giren ilk Türk kadını olacaktı. O gün öğleden sonra Latife Hanım meclise gitmek üzere büyük bir özenle giyindi. Biraz heyecanlı, biraz ürkek, duvardaki boy aynasının karşısında durdu, üstünü başını iyice süzdü, tenkitçi gözlerle aynadaki hanıma baktı. Memnundu. Hafif gülümsedi ve içinden kendi kendine seslendi. Sakın heyecanını belli etme. Sefirilere hoş, emin, sakin görün. Güçlü ol. Sen onların hepsinden güçlüsün. Sen Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk Türk kadınısın. Madame Gules senden önce girmiş olabilir ama o bir Fransız, gazeteci hem de. Oysa sen Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın eşisin. Hiçbir Türk kadınının ayak basmadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez sen giriyorsun. Sakın bunu unutma. O sırada kapı vuruldu. Latife Hanım aynanın önünden çekiliyorken seslendi. Girin. Genç yaverlerden Murat açtığı kapının önünde durdu, saygıyla selam verdi. Araba hazır efendim. Elindeki zarfı hanımefendiye uzattı. Buyurun efendim, dedi. Bu nedir Murat Bey? Davetiyeniz efendim. Kim gönderdi bunu? Bursa mebusu Şeyh Servet Efendi'nin davetlisi olarak Büyük Millet Meclisi'ne teşrif ediyorsunuz efendim. Nasıl? Anlamadım. Gazi Paşa Hazretleri böyle emir verdiler efendim. Latife Hanım hiç beklemediği bir şoka uğramıştı şimdi. Ama kapıda bekleyen yavere sadece gidelim, dedi. Bir heykel kadar durgundu yüzü. Yaver Murat ile birlikte çıktılar. Acaba bu da ne demek oluyordu? Otomobil Millet Meclisi'nin kapısında durduğu zaman büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. Yaver Murat yol açıyor, Latife Hanım onu izliyordu. Her zamanki gibi peçesini indirmemişti. Latife Hanım görkemli bir antre yaparak locaya girince bütün başlar ona doğru çevrildi. Mecliste çıt yoktu. Bazı büyükelçiler, Fransız Büyükelçisi Albay Mengin ve Sovyet Rusya Büyükelçisi Orlov, heyecanla ayağa kalkıp alkışa başlayınca diğerleri de onlara katıldı. Mebusların bir kısmı bu alkışta sefirleri nedense yalnız bırakmıştı. Ama az sonra Mustafa Kemal salona girip kürsüye çıktığı zaman salon alkıştan inliyordu. İzmir'de Beyaz Ev'de Muammer Bey'in iki kızı odalarının kapısını sıkıca örtmüş ablalarından gelen mektubu okuyorlardı. Rukiye yatağın üzerine yüzü koyun uzanmış, Vecihe ayakta onu dikkatle dinliyor. Mektup bitince Vecihe küçük ablasına sordu. Harika, iyi ama daha ne istiyor Latife ablam? Kızlarının uzun süre ortalıkta görünmemesinden meraklanan Adeviye Hanım oda kapısını vurarak içeri baktı. Mektup büyük kızının elindeydi. Ne okuyorsunuz kızlar? Soruyu Vecihe yanıtladı. Anne gelin gelin, bakın ablam neler yazıyor. Adeviye Hanım küçük, uysal, zarif kızının yanına oturdu. Rukiye kaldıkları yerden mektubu okumaya devam etti. Elçiler beni, ben elçileri selamladım. Yaver beni paşanın meclisteki odasına götürdü. Sakın meclis dedikçe aklınıza Avrupa'da gördüklerimiz gelmesin. Elbette benim paşama çok muhteşem, onun şanına layık yeni meclis binası lazımdır. Ama yaver beni biraz harap bir odaya getirdi. Zaten Ankara demek bence toz demektir. Bunu antiparantez söylüyorum. Güzel İzmir gözümde tütüyor. Neyse, kimler yok içeride? Ruşen Eşref, Hamdullah Supi, nedense benim kavalyem seçilen Şeyh Servet Efendi, Kılıç Ali. Sonra o kara suratlı menhus, Fethi Bey'den söz ediyor. Gazi her zamanki gibi ayağa kalktı, beni karşıladı. Biliyor musunuz, benim nazik kocam daha bir kere bile benden izin almadan sigara içmemiştir. Rukiye baş kaldırırcasına, daha ne istiyor ablam anlayamıyorum, dedi. Vecihe okumaya devam etti. Ben paşam dedim, heyecandan ölüyorum. Meclisiniz tam bir ihtilal meclisi. Paşa güldü. Daha sen bir şey görmedin çocuk, dedi. Bu çocuk hitabını çok seviyorum. Ama paşa herkese böyle hitap ediyor. Şimdi kızlar sıkı durun. İşte tam bu sırada yakışıklı Ruşen Eşref, Ama bugün siz de meclisi büyülediniz hanımefendi hazretleri demez mi? Sizi aramızda gördüğümüz için çok sevindik diye eklemez mi? Ve hanımlar, ikinci yakışıklı Hamdullah Supi, Allah sizlere böyle kocalar nasip etsin. Vecihi heyecanlanmış, nefesi kesilmiş gibi elini göğsüne koyup diye öksürünce okumasının kesilmesinden sinirlenen Rukiye, saçmalama, havayı bozma diye kardeşini payladı. Rukiye şimdi Hamdullah Supi'nin dediklerini sesini erkek gibi kalınlaştırarak okuyordu. Ne diyorsunuz hanımefendi hazretleri? Sizin şahsınızda bugün Türk kadını bir ihtilal yaptı. Siz locanızda bir ihtilal bayrağı gibi dalgalandınız. Bizi heyecanlara gark ettiniz. Latife devam ediyordu. Allah büyük, ben koca meclis neden beni yeterince alkışlamadı diye üzülürken, çünkü paşayı çok alkışlamışlardı, işte bu cevabı aldım. O günden beri bir ihtilal bayrağı gibi dalgalanıyorum. Rukiye mektubu örtünün üstüne hızla koydu, yataktan fırladı. Üstünü düzeltti, saçlarını alnından kaldırdı ve Cihin'in önüne dikildi. Tuhaf bu ablam, doyumsuz, hiçbir şeyden tam memnun olamıyor dedi. Adeviye Hanım hemen araya girmek zorunluluğunu duymuştu. Ablanız tam bir perfeksiyonisttir kızlar. Her şeyin mükemmel ve eksiksiz olmasını ister dedi. Rukiye hafifçe dudaklarını bükerek herhalde kendine göre diye söylendi. Anne ısrar ediyordu. Peki kime göre olacaktı? Rukiye'nin cevabı hazırdı. Ankara'da her şey yalnız Mustafa Kemal'e göre olur anne. Baksanıza, onu çok alkışladılar diye buna bile sanki sinirleniyor. Ama ablan, bu kez Vecihe annesinin sözünü yarıda kesiyordu. Anne, durmadan ablamı savunmayın bize lütfen. Biz de onu senin kadar çok seviyoruz. O bizim Latife ablamız. Ama görüyorsunuz işte, doymak bilmiyor. Freni tutmuyor sanki. Kızlar güldüler. Adeviye Hanım öfkelendi. Öfkelenmekte haklıydı belki. Ama gerçekte bu öfke Rukiye ve Vecihe'ye karşı değil, aslında biraz Latife'ye dönüktü. Ayakları bir türlü yere basmıyor, yerine oturamamış, konumunu kavrayamamış bir Latife'yi düşünemiyordu. Düşünmek bile istemiyordu Adeviye Hanım. Onun kızı akıllı, görgülü, bilgili ve Mustafa Kemal'e sırılsıklam aşıktı. Bütün bunları kendi istemişti ve de ısrarla istemişti. Çankaya'da neler oluyor, neler dönüyordu da kızı bir türlü sakinleşemiyor, dengesini bulamıyor ve o pek ünlü iradesini kullanamıyordu. Adeviye Hanım derin derin içini çekti. Daha 24 yaşında diye düşündü. Hadi 25. Bir başkumandanla, henüz adı konmamış olsa bile bir devlet başkanı ile evli. Ne demektir 23 yaş için bu? Düpedüz cüret demektir, cesaret demektir. Ve elbette bunun bir bedeli olacaktır. Gözleri dolu dolu oldu annenin. Lozan günleri. 6 Mart 1923 günü Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu istemiyle kesilmiş olan Lozan Konferansı ve bu konferansın sorumlu temsilcisi İsmet Paşa meclis gündemine getirildi. Lozan günleri ve İsmet Paşa hakkında öylesine spekülasyon yapılmış, olmadık dedikodular, tartışmalar, çekişmeler çıkmıştı ki Mustafa Kemal kimseye laf anlatamamaktan yorgun düştü. Meclis sonunda bütün bu çekişmelere son verdi. İsmet Paşa'yı, dolayısıyla hükümeti onayladı ve güven oyu verdi. Daha sonra İsmet Paşa o günlere değinerek her zamanki politika ustalığı ile şunları anlatacaktı. Arada şunu hemen söyleyeyim. 4 Şubat 1923 günü Lozan'da müzakereler kesilmiş, heyetimiz Ankara'ya dönmüştü. Bize muhalif milletvekilleri kıyamet koparıyor, bu geri dönüşü her şeyin kaybedilmiş olması gibi yorumluyordu. Ayrıca Rauf Bey ile İsmet Paşa birbirlerine dargınmışlar. Rauf Bey Lozan'a kendi gitmediği için İsmet Paşa'ya zorluklar çıkarıyormuş gibi dedikodular yayıyorlardı. Aslında ben Lozan'a gitmeyi hiç beklemiyordum. Mustafa Kemal söylediği zaman çok şaşırdım. Hatta istemedim. Yorgundum. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Ama o olmaz dedi. Israr etti ve sonunda beni ikna etti. Söylenen dedikodular Rauf Bey'le hiçbir zaman aramızda geçmedi. Ama söylediler. Herkesin her şeyi söylediği gibi. Elbette aramızda münakaşalar oluyordu. Oldu. Hatta ben onu Mustafa Kemal'e şikayet de ettim. Bu şikayetler de gizli kapaklı değildi. Hükümete yazıyorum. devlet reisine arz olacaktır diyorum. Ya başvekil ya hariciye vekili deşifre ediyorlar ve kendisine veriyorlar. Böyle konuşuluyordu her iş. Gizli kapaklı işim yok benim. Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve İsmet Paşa Çankaya'da Mustafa Kemal'in çalışma odasındalar. Rauf Bey kalkmak üzere hazır. İsmet Paşa ayakta, elinde kabarık bir dosya var. Odada da belli bir gerilim. Gazi'nin yanakları hafifçe kızarmış. İsmet Paşa yine de anlatmak istediklerini söylemeye çalışıyor. Siz beni bilirsiniz paşam. Gizli kapaklı işim yok benim. Bunları lütfen dert etmeyin. Hepimiz insanız. Hiddetli anlarımız oluyor. Biz sizinle de ihtilafa düşmüyor muyuz ara sıra? İnsan yakın arkadaşlarıyla uzun süre çetin işlerde çalışınca mutabık olduğu biriyle iyi vakit geçirdiği gün de oluyor, çatışıp yüksek sesle kavga ettiği gün de. Mukabil şeylerdir bunlar. Sonunda Gazi rahat bir nefes alarak yerinden kalkıyor ve ben de öyle olmasını isterim. Öyleyse mutabıkız diye rahatladığını belli ettikten sonra şu haberi veriyor. Şimdi bana zaruri görünen bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorum beyler. Halk efkarını bir yoklamak istiyorum. Hala yüzü asık olan Rauf Bey hangi konuda diye soruyor paşa. Kestirmeden söylüyorum. Seçime gitmemiz, bu meclisi yenilememiz lazım. Görüşüm o ki meclis, daha doğrusu bu meclisteki muhaliflerimiz kestaneyi ateşten benim çıkarmamı ama kendilerinin yemesini istiyorlar. Anlayışlı bir ifadeyle acı acı gülümseyen İsmet Paşa, anlıyorum diyor. Ve Mustafa Kemal yakın dostuna dönerek soruyor. Sen de Rauf'cum, anlıyorsun değil mi? 3 yıl boyunca bu meclis bıçak gibi çalıştı. Niyetler açık, yürekler samimi. Ne var ki? Bakıyorum bugünlerde açık ve dürüst kavganın yerini gizli hesaplar alıyor. Belki yanılıyorum. Adana'dan başlayıp şöyle Mersin, Tarsus, Konya, Afyon, Kütahya bir yoklama yapalım dedim. Havayı uygun görürsek teklifimizi yapar, yeni seçim kararını meclisten isteriz. İyi edersiniz. Çünkü bakıyorum İsmet, sen Lozan'da istediğimiz sulh anlaşmasını müttefik devletlere imzalatsan bile onu bu meclisten çıkarmak bir mesele olacak. Paşa'yı bu kez Rauf Bey iyice yumuşamış bir ifadeyle doğruluyor. Doğru söylüyorsunuz efendim. Ve İsmet Paşa bağlıyor bu konuşmayı. Görüyorum ki her hususta mutabıkız efendim. Şimdi izninizle biz işlerimizin başına dönelim. O günlerde Latife Hanım'ın küçük kız kardeşi Vecihe Hanım İzmir'den ablasını ziyarete geldi. Çankaya'da sanki bir bayram kutlanıyordu bu sebeple. Köşk bu nazik, zarif, ince genç kızı sıcak bir coşkuyla karşılamış, biraz da hanımefendinin titiz, sinirli dikkati onlardan bu sebeple uzaklaştığı için personel ve yaverler nefes almıştı. İki kız kardeş bu kavuşmadan sevinçli, heyecanlı ve özlem doluydu. Latife Hanım'ın özel odasında karşılıklı oturmuşlar, durmadan konuşuyorlar, çay içiyorlardı. Anlatacak ne çok şey vardı. Latife'nin soruları bitmiyor, bütün İzmir özlemini bir anda kız kardeşinin varlığında söndürmek istiyordu. Bana bundan büyük bir mükafat veremezdin, ne iyi ettin de geldin, ne iyi ettin diye kalktı, genç kızın boynuna bir kez daha sarıldı. Peki anlatsana abla, sen de bana her şeyi anlat. Herkes senin haberlerini bekliyor. Neler yapıyorsun? Nerelere gidiyorsun? Kimleri görüyorsun? Sorma, müthiş bir hareket. Dur durak yok. Her gün bir olay, her gün bir parti. Çay davetleri, ziyafetler, mektuplar. Neler oluyor? Her şeyi tek tek anlat lütfen. Latife bir an gözlerini kapadı, alt dudağını ısırdı. Yüzüne yayılan taze bir gülümsemeyle konuştu. Bir kere her gün en aşağı bir yabancı gazeteci gelip onunla mülakat yapıyor. Düşünüyor musun? Bütün dünya benim Sarı Paşa'mı tanıyor, okuyor ve konuşuyor. Sonra biliyorsun Cumhuriyet Halk Fırkası diye bir fırka kurulacak. Bu çok önemli. Tabii paşa onun reisi olacak. Perşembeleri köşkte çay davetleri veriyoruz. Nefis oluyor. Elit tabaka. Tartışmalar, iltifatlar. Bak yarın da var, göreceksin. O ukala Fransız kadın da gelecek, Madame Golis. Neden yüzün değişti hemen? Kim olduğunu bilmiyorsun. Ünlü bir Fransız kadın gazeteci. Düşünsene, hem çok güzel, hem genç, hem tam bir Parisyen. Ankara'nın her türlü yoksulluğuna, sefaletine aldırmıyor. Burada haftalarca kalıyor. İstediği zaman paşam onu görüyor ve ona çok iltifat ediyor. Çok. Anlatabildim mi Şeri? Vecihe ablasının huyunu iyi bildiği için ne demek istediğini de iyi anlamıştı. Ama yine de pek anlayamadım abla dedi. Ne çıkar bundan? Hem gazeteci hem kadın hem misafir hem Parisli. Biraz geniş yürekli ol lütfen. Hemen üstüne alınma. Şimdi Latife Hanım'ın ince kara kaşları çatılmış, başını yere doğru eğdiği için güzel gözleri gür kürpikleriyle kapanmıştı. Söylemesi kolay ama bazen çok zor oluyor. Benim düşündüklerimle onun istedikleri çoğu zaman o kadar farklı ki, bambaşka. Nasıl yani? Kimden söz ettin şimdi? Kemal'den. Nedense eniştesine ablasının sadece Kemal diye hitap edişi Vecihe'yi tedirgin ediyordu. Sordu. Yani? Ben en azından Muammer Bey'in evinde gördüklerimi burada da görmek istiyorum. O hala karargâhtaymış gibi öylesine yaşamak istiyor. Seviyor bunu ve ben değiştiremiyorum.